Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci, gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma.
Bugün 22 Şubat Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayız. Öncelikle frekans bilgilerini paylaşacağız. Biliyorsunuz 2 hafta önce 24 ilde 60 milyon insanın kulağındayız dedik. Şimdi bu 24 ildeki frekans bilgilerini paylaşalım. Ondan sonra konu başlıklarımıza geçelim.
Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli 90.2, Adana 107.4, Konya 88.6, Manisa 101, Kayseri 105.5, Samsun 99.1, Sakarya 90.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Ordu 99.6, Kahramanmaraş 92.3, Malatya 106, Sivas 104.2, Antalya 104.8, Gaziantep 104.3, Van 88, Mardin 92.2, Çanakkale 107.2. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
Frekans bilgilerinden sonra dün hemen konu başlıklarına geçelim. Dün Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 8000 fitte uçtu. Yaklaşık uçuş 13-14 dakika kadar sürdü. Tabii öncelikle bu uçuş olmadan önce birçok test yapıldı. Sırasıyla bu testleri sayayım. Öncelikle fırlatma koltuğu testi, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş kalkış takımları düşürme testi, sistem entegrasyon laboratuvarlarında aviyonik sistem testi, yakıt testleri tamamlandı Milli Muharip Uçak Kaan'ın ve dün itibariyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Neden önemli bu? 5. nesil savaş uçağı diyoruz. 5. nesil savaş uçakları şu an dünyada sadece Rusya, ABD ve Çin tarafından üretiliyor. Çeşitli konsorsiyumlar bu üretimin içinde, devletler bu üretimin içindeler. Ancak bu anlamda önemli. Çünkü ilerleyen teknoloji 2030'lu yıllardan itibaren Türkiye'de şu an mevcut olan F-16 uçakları peyderpey bunlar yavaş yavaş envanterden çıkacaklar ve bunların yerine işte Kaan gibi ya da belki ileriki dönemlerde farklı anlaşmalarla farklı yeni nesil savaş uçakları bu sürece dahil olacak. Şimdi bununla ilgili Kaan'la ilgili 2028 yılında hava kuvvetlerine 20 adet teslim edileceğine dair bir haber var. 2029 yılındaysa ayda 2 adet üretilmesi öngörülüyor. Tabii ki bu bir öngörü. Normalde bu uçuştan sonra seri üretime geçmek, yaklaşık uzmanlar bunu söylüyor, onlarla ilgili de paylaşacağız. 8 yılla 12 yıl arasında da sürüyor. Ancak biz Kaan'ın ilk uçuşunun Türkiye'yi dünyada nereye getirdiğini emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'la konuşacağız. Sayın Karataş, hoş geldiniz.
İyi yayınlar diliyorum Fethi Bey.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hemen dünkü uçuşla ilgili size sormak istiyorum. Şimdi Kaan dün ilk uçuşunu yaptı. Kaan'ın gökyüzüne havalanması Türkiye'yi dünyada nereye taşıdı? Bunu biraz anlatır mısınız?
Elbette, biliyorsunuz çağımızda 5. nesil olarak adlandırılan, aslında uçan bilgisayar olan uçaklarla ilgili olarak Türkiye'de bu çalışmanın içerisinde 2010 yıllarından itibaren başlayan bir çalışma faaliyet içerisinde devam eden bu çalışmalar işte nihayet 21 Şubat 2024'te yani dün havaya kanun çıkmasıyla beraber bizi şuraya taşıdı. Beşinci nesil olarak adlandırılan ve farklı özelliklere sahip uçakları üreten ülkelerin içerisinde kimler var? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Japonya ve Türkiye bu beşinci ülke olarak işte bizi buraya taşıdı. Yani dikkat ederseniz dünyada sayılı ülkeler arasında Türkiye'de yerini almış oldu. Hindistan da buna sayılabilir ama Hindistan henüz daha uçağını uçuramadığı için 2024-2025'leri bekliyor. Dolayısıyla 6 ülke bu çalışmayı yaparken 5 ülke uçaklarını uçurabildi. Türkiye de böylece uçağını uçuran bu 5 ülke arasına girmiş oldu. 5. nesil uçak olarak Türkiye'de havacılıkta yerini almış oldu diye özetleyebilirim.
Peki şimdi bu uçakla ilgili biraz önce ben testleri saydım. Birçok testten geçti. Uçuş da bu testlerden biri. Önümüzdeki süreçte hangi testler yapılacak? Yani çünkü 2008-2009 yılında üretime başlanacağı yönünde haberler de var. Bu yani silahlı uçuşu da bir test bunun. Ne hangi aşamalardan geçecek ve bu seri üretime geçme, envantere geçme ne zaman gerçekleşecek?
Şimdi çok çeşitli farklı testler yapacak. Uçağın 5. nesil olması nedeniyle kabaca söylüyorum. Şu anda havaya çıkan uçakta arzu edilen 5. nesil özellikleri elbette olmayacak. Zaman içerisinde sizin de söylediğiniz gibi birçok test yapılacak. Bu testlerin bir kısmı yerde, daha sonra da havada. İlk uçuşla ilgili söyleyeyim ben. Onu da çok merak ettikleri için bu arada hemen yeri gelmişken belirteyim. Dikkat ederseniz uçak yani Kaan iniş kalktıktan sonra iniş takımlarını almadı. İniş takımları aşağıda uçuş yaptı. Dünyadaki bütün bu test uçuşlarında iniş takımları ilk test uçuşunda alınmıyor. Ve iniş takımları aşağıdayken kısa bir uçuş yapıyor. 11-13 dakikalık bir uçuş yaptıktan sonra tekrar gelip inişini tamamladı. Şimdi test uçuşları içerisinde, mühendislik çalışması içerisinde, yine TUSAŞ'ın kendi çalışması içerisinde sistem testleri başlayacak. Sistem testleri içerisinde uçak üzerinde düşünülen bütün faaliyetler yeri geldikçe sırasıyla önce tabii aerodinamik olarak uçağın bu yerden kesilmesi, havalanması ve uçması en önemli olan ilk aşamadan sonra yavaş yavaş şimdi diğer bütün testler, aviyonik testleri, kumanda testleri, bunun yanı sıra üzerine yüklenecek olan diğer silah sistemleri olarak bu çalışmalar devam edecek. Sorunuzun cevabı şöyle aslında, ben çok basit bir şekilde geçiyorum daha rahat anlaşılsın diye.
Evet.
Şimdi tarihe bakıyoruz, 21 Şubat 2024. Bu çalışma en az 2 sene daha, yani 2026-2027 yıllarına kadar çalışmalar devam edecek. Uçağın üzerindeki konfigürasyon dediğimiz bütün malzemelerin parçaları, sistemler yavaş yavaş kendi çekti sırasına göre, kontrol sırasına göre kontrol edilecek ve 2026-2027 gibi biraz önce söylediğim gibi bu çalışmalara kadar, tarihlere kadar devam edilecek. Şimdi plana göre bu çalışmalar eğer bu şekilde devam eder, bir aksaklık olmazsa 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatı düşünülüyor uçakların. Yani 2028 yılında ilk uçağı teslim ettikten sonra yavaş yavaş her ay iki uçak üretecek şekilde bir üretim hattı içerisinde uçaklar 20 adet olarak tamamlamaya çalışılacak. Yani 2028 sonrası 2030'a kadar olan süreçte de bu uçakların Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor diye özetleyebilirim.
Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu siz de bahsettiniz, 2010 yılında ilk çalışmalara başlandı. 2018 yılından itibaren Kaan'la ilgili, Milli Muharip Uçak'la ilgili çalışmalar hızlandı. Bu süreç biraz bu F-35 programından Türkiye'nin çıkarılmasıyla başladı. Siz 3 yıl önce verdiğiniz bir demeci de okudum. O dönemde tekrar dönebiliriz F-35'e hayali kuranlara. Siz şöyle yanıt vermiştiniz. Hayır, bu iş bitti. Geri dönülmeyecek artık. Böyle bir süreç yaşamayacağız diye. Şimdi bakıldığında F-35'in birçok kaza görüntülerini de ortaya çıktı ve siz bunlarla ilgili yazılar yazdınız. Onlarca programa katıldığınız videolar yayınlandı bununla ilgili. Böyle düşününce F-35 programından iyi ki çıkarılmışız diyor musunuz siz Kaan'a bakınca?
Şimdi aslında benim sahaya inişim, biraz önce bahsetmiş olduğunuz tüm yazılar ve videolarla ilgili paylaşımlar yapmamın nedeni şu. Şimdi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, S-400 alırsan seni F-35 programdan çıkartırım diye bize önce bir tehdit mesajı yolladı.
Evet.
Ama biz 2019 yılında biz S-400'leri, yani uzun menzilli yüksek irtifa hava füze savunma sistemini almaya başlayınca da bizi zaten programdan çıkarttı. Şimdi ilk tartışmalar başladığında 2017'de almaya karar verdik. İşte 2018-2019'da geldi dediği anda ben de şunu dedim. Şimdi siz S-400'den dolayı Türkiye'yi, bir nedenden dolayı Türkiye'yi çıkartmaya çalışıyorsunuz. O zaman sizin şu meşhur F-35 uçağınızın özellikleri nedir? Türkiye'yi nasıl bağlayacak? Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyadaki kendi müttefikleriyle beraber kurmayı planlandığı ağ içerisinde F-35'ler nasıl bir rol oynayacak diye anlatmaya başlayınca görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin planı şu. Her şeyi kendisinin kontrol edebileceği uçan bilgisayar dediğimiz F-35'in her türlü bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ağ içerisinde, yani bulut tabanlı bir teknoloji içerisinde toplamaya karar vermiş. Özetle şu, uçağı kullanabilmek için, yani motorunuzu çalıştırıyorsunuz pilot uçağın içerisinde, uçağın sistemlerine login olabilmek için aynen evinizdeki bilgisayarınızı açtığınız gibi kullanıcı adı, şifre veya parola girmeden uçağınızın sistemlerine erişim sağlayamıyorsunuz. Ve bu uçağın kullanıcı adı ve şifresi veya parolası diyelim, bunu da her gün, her sorti için, her uçuş için Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilerek size geliyor. Ve bu özetlediğim sadece uçağın başlangıçtaki bölümü. Eğer şu anda bizi dinleyenler için tekrar belirteyim. Elinizdeki cep telefonu gibi veya bilgisayarınız gibi aynen güncelleme isteyen, üzerinde devamlı çalışılabilen, ağ tabanlı olarak, yani internet tabanlı olarak sizi kontrol edebilen bir sistemden bahsediyoruz. Beşinci nesil uçaklarda yazılım size ait olmadığı müddetçe özetle şöyledir. Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Özeti budur.
Yani şöyle, parasını ödüyorsunuz, uçağı alıyorsunuz ama sahibi olamıyorsunuz. Sahibi yine size satan ülke.
Nasıl cep telefonunun sahibi veya güncellemeyi yapan, diyelim ki firma isimlerine göre söylüyorum, oraya aitse, aynı şekilde veya bilgisayarınızda, günlük bilgisayarınızda kullandığınız yazılım kime aitse, bu uçağında yazılımı, yani ona komuta eden, onu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri olduğu için isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız tabirini. Şunun için kullanıyorum, PKK'ya karşı kullanamazsınız. Başka bir ülkeye karşı herhangi bir şekilde harekat yaparken ben istersem kullanırsınız. Nedeni de şu, uçağınızı yerden kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için elinizde uçan bir çöp olarak kalır. Bazen çöp tabiri kullanıyorum ama bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde projeye karşı olan ve projenin pahalılığından şikayet eden Amerikalı yetkililerin ağızlarından söylüyorum. Bu bir çukurdur diyor. Buradan çıkmamız gerekir diyor. Fare çukurudur diyor. Daha kaba bir şekilde küfür ederek F-35 uçağıyla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Kaan'la ilgili olarak devam eden süreç içerisinde Kaan'ın hangardan çıkması, motor çalıştırması, testlerinin yapılmaya başlaması ve uçuş için geriye saymasıyla birlikte F-35 benim için gündemden düştü.
Evet.
Ama F-35 benim için gündemden düştü derken, bunları kamuoyuyla paylaşırken kamuoyunda da büyük bir farkındalık oluştu ve F-35 uçağının Türkiye için yarattığı tehlikeleri görmeye başladılar. Ben sadece burada uçağın çalışmasıyla ilgili söyledim ama hemen şöyle biraz daha geriye döneyim.
Tabii.
Milli lojistiğinizi elinizden alıyor. Sizi kontrol etmeye başlıyor. Yani sizin tesislerinizi kullanıyor, size satıyor. Bunu hemen şöyle özetleyeyim. Hizmet alımı almak zorundasınız. 30 uçağınız, 40 uçağınız var. Diyorsunuz ki benim faaliyet oranım %75 olsun. %75 olması için diyor ki firma sana bir fatura çıkartıyor. O zaman diyor senin Eskişehir'deki fabrikanı kullanacağım diyor. TUSAŞ'ın bazı imkanlarını kullanacağım diyor. Burada bir depo açacağım diyor. Şimdi bunların hepsi bazen böyle anlatırken diyorlar ki Türkiye'ye iş payı verecekti. O 100 uçak üzerinden konuşulurken bir rakamdı. Siz artık 100 uçak almaya karar vermediniz. takip edenler bilecektir. F-35 sayısını pahalılık nedeniyle 30 uçağa kadar düşürdünüz. Başlangıçta 30 uçak almayı planladınız Türkiye olarak. Diyelim ki 25 uçağınızı faal tutacaksınız. O zaman sizin her şeyinizi kontrol ediyor. Hatta şöyle bir örnek daha göreyim ben. Diyor ki Eskişehir'de işte motor test bölümü kurulacaktı. İş payı kazanacaktı. İşte şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Çok basit bir şekilde radar görünürlüğü, radar kesit alanını azaltmaya yarayan radar emici diyelim, dalgalan emici boyayı bile belli bir sortiden sonra, uçuştan sonra yeniden boyanması gerekiyor. O parçacıkları bile poşet içerisine koyup Amerika'ya götürüyor. Sizi sokmuyor. Yani size hizmet veriyor, paranızı alıyor, ülkenizin bütün imkanlarını kullanıyor ve bunların hiçbirinden sizi faydalanmayacak şekilde de kısıtlamalar getiriyor. Dolayısıyla bunları anlatmaya başlayınca dediler ki işte Türkiye 12 milyar, 15 milyar para kaybediyor, iş payı alacak değil. Hayır değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin F-35 için mutabakat metnini imzaladığı Ocak 2008 yılında kanunlaşırken kanun teklifinde şu geçiyor. O zamanki uçak sayısına göre, yani yüksek uçak sayısına göre maksimum 5,5 milyar dolar iş payı veriliyor Türkiye'ye. Bu rakamların hepsi resmi belgelerde var. Yani böyle F-35'ten çıktık, öldük, kaldık, işte 12 milyar kaybettik. Halbuki o 5,5 milyar dolar ve 20 yıla yayılmış bir para iş payı alıyorsunuz. Peki bu tartışmayı yaptınız. Öldük kaldık. 12 milyar, 13 milyar kaybettik.
Evet.
Bir uçağın fiyatı yaklaşık olarak 100 milyon dolar şu anda. Bir F-35 uçağının fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konuştuğumuz etiket fiyatı şu anda. Basitçe söylüyorum. Ama ömür devri boyunca ne kadar kullanacaksınız bu uçağı? Amerikalılar yaklaşık 40 yıl kullanıyor. Biz ise 50 yıl civarında kullanıyoruz. 50 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ömür devri olarak adlandırdığımız yedek parçası, işletmesi, şusu, busu aklınıza ne geliyorsa, işte ne diyelim ona, yeni yüklemeler yapılacak, ondan sonra işte her seferinde yükseltmeler yapılacak, uçan bilgisayar vesaire dediğinizde bile 4 para ödemeniz gerekiyor. Yani 100 milyon dolara aldığınız uçağınız size yıllar içerisinde tanesi 400 milyon dolara geliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Çarptığınız zaman iş payı da otomatik olarak ona göre düşüyor. Yani siz öldük kaldık falan deyip bazı firmalara iş payı kazandırayım derken vergi mükellefi olarak bizler, yani sizler, bizi dinleyenler için söylüyorum, cebinizden başka paralar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Dolayısıyla F-35 projesi benim için çok önceden, sizin de belirttiğiniz gibi, gündemden düşmüştü. Milli Muharip Uçağı biz zikretmeye ve ismini söylemeye başlayınca büyük bir heyecan duymaya başladılar. Milli Muharip Uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz, bilek gücüyle verirsiniz. Aradaki yol haritasını, çok fazla ayrıntılarına girmiyorum. Uçmak demek, cevabı yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim. Bunun savunuculuğu yaparken de inanın çok az kişi başlangıçta yanımızdaydı. İnanmıyorlardı. Şimdi önümüzde yine uzun bir süreç olacak. Uçmakta tabii elbette her şey bitmiyor. İstediğiniz özelliklere sahip olabilmek için biraz önce sizin konuşmanızın başında belirttiğiniz gibi o yol haritası içerisinde neler yapılacak derken tek tek uçağın isterlerine uygun, yani sözleşmesine uygun faaliyetler uçak üzerinde denenecek. Elbette uçaklar, biraz önce F-35'ten bahsettik. Bunlar blok blok, yani üretim kademelerine göre ömür devri boyunca farklı modernizasyonlar görürler. Örneğin F-16'lar, hatırlayacaksınız şimdi ne diyoruz? Yeni blok 70 diyoruz bakın.
Blok 70'ler.
Blok 15'te başlayıp blok 70'e kadar gelen, 70-72'ye kadar gelen F-16'da bile bir modernizasyon, yükseltme çalışmaları yarı sıra. Bu uçakta da, yani Kaan'da da blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 olarak önümüzdeki dönem içerisinde üretimler başladıktan sonra iyileştirmeler, geliştirmeler yapılacak. Dolayısıyla yaşayan bir proje. Bu projenin en can alıcı noktası, elbette biz şimdi Kaan'dan bahsediyoruz, Türk havacılığının gelmiş olduğu tepe noktasından bahsediyoruz ama altında onun, hatırlayacaksınız, Hürjetler var, Hürkuşlar var, diğer başka insansız hava araçları var. Yani helikopter uçuşları var. Aynı zamanda modernizasyon faaliyetlerine devam eden çalışmalar var havacılık açısından. Bütün bunlar dikkate alındığı andan itibaren nasıl her projenin, her işin bir duayeni, bir büyüğü veya örnek alınması gereken tepe noktası varsa, işte 5. nesil olarak adlandırdığımız Kaan da Türk havacılığının en tepe noktasındaki bir çalışmadır. Bu çalışma büyük bir hızla devam edecek. Şimdi şöyle bir konu var, onu da hemen yeri gelmişken belirteyim.
Tabii ki.
Şimdi bu proje, şimdi birçok kişi şunu söylüyor. Elbette siyasi iktidar, bakın bunu çok net olarak söylüyorum, bu bir siyasi karardır, siyasi destektir. Şimdi bunu yaparken elbette siyasi iktidar bunun nemasını alacaktır. Öyle veya böyle, bu kaçınılmazdır. Şimdi dikkat ederseniz bizler paylaşımlarımızı yaparken şöyle diyoruz. Kaan, Türk Kartalı, TF-23 diyorum, bunu belki ilk defa duyanlar olabilir, bizi izleyenler. Bir kod adı veriliyor. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hangardan çıkıp ismi verildiği için TF-23 olarak adlandıracaktır veya başka bir rakam verecektir, ama benim önerim TF-23'tür. 23 rakamı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil eder.
Kuruluş ve 100. yıl, evet.
Evet. Türk Kartalı TF-23 tek başına hükümetin, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, TUSAŞ'ın değildir. Türkiye'nin, Türk milletinin projesidir. Bakın buna böyle yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla bütün elbette şu anda çalışanlar, milli savunmada çalışanlar, savunma sanayide çalışanlar, savunma sanayi başkanı falan veya hükümetin diğer kanatları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye söylemek zorundadır. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projenin desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama burada artık parçalanmış bir Türkiye'den ziyade biz emekli askerler hep şunu savunuruz. Bu şekilde yaklaşmayın. İnsanları küstürmeyin. İnsanları küstürürseniz bu sefer şöyle yaklaşır. Uçak kalktı, iniş takımlarını almayı unuttu der. Hayır diye, o bir testin aşamasıdır. Peki o zaman bunun motorunu nereden getiriyorsunuz? Bize milli palavraları yapmayın derler. İşte bu tartışmalara girmemek için birleştirici ve bir araya getirici açıklamalar yapmak gerekir.
Onun iç cephe değil mi? Hani öyle tarif edilir ya, yani iç cepheyi birlikte tutmak içeride.
Zaten emekli askerler diye söylüyorum. Nedeni şudur. Bize düşen öncelikli görev iç cepheyi güçlü tutmak. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Bu arada Türkiye ve Türk milletine düşmanca yaklaşanlara asla ihmal etmeden, küçümsemeden, hak ettikleri cevabı vermekten çekinmeden de caydırıcılığımızı sürdürmek olmalıdır diye hep anımsatırız ve bunları dile getiririz. Bunları yapabilmek için işte siyasete düşen görev bölücü, parçalayıcı veya böyle bir tarafta toplayıcı şekilde değil, bu tür milli projelerin anlamına kavuşması için çok daha birleştirici açıklamalar yapması gerekir. Zaten siz isteseniz de istemeseniz de bunun siyasi faydasını, siyasi rantını vatandaş size verir. Ama ülkeyi yönetenler olarak bu iç cepheyi parçalayacak veya iç cephede kırılmalara neden olabilecek olan açıklamalardan çekilmesi gerekir diye naçizane bir vatandaş olarak bizler önerilerde bulunuyoruz. Onun için diyoruz ki, hemen cümlemi şöyle tamamlayayım ben. Kurtuluş, Türk uçak sanayisinin kurtuluş mücadelesidir demiştim. Onun için biraz önce söylediğimiz gibi iç cepheyi kuvvet tutarak destek vermek boynumuzun borcudur. Öyle veya böyle daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Bu uçak ya imal edilecek uçacak ya da imal edilecek uçacaktır. Yani bunun başka yolu yok. Ama öyle bir ivme yakalandı ki, öyle bir çalışma ve yoğun çalışma gösterildi ki, birçok ülkenin yıllarca böyle gevşek bir şekilde yapmış olduğu bu çalışma için havaya kalkan bu uçak aslında birçok mesajı birlikte görüyor. Evet, bu fırsatı değerlendirelim. Bu fırsatı değerlendirerek işte bu görüntüyle beraber, çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum ama en azından işte birlik ve beraberliği sağlama önerimi sizin kanalınızda Sputnik kanalıyla Fethi Bey bir kere daha tekrarlamış oluyorum. Şimdi sorunuzu alabilirim.
Çok teşekkürler. Şimdi şunu siz de konuşmanızda bahsettiniz. Şimdi ABD Türkiye, İsveç'in NATO'ya dahil edilmesine Türkiye'de onay verdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hep konuşulan F-16 Block 70 uçaklarından 40 adet satışı onaylandı. Türkiye'ye. Ancak aynı gün Yunanistan'a da F-35A, Türkiye'ye F-16, Yunanistan'a F-35A uçaklarının, savaş uçaklarının satışı onaylandı. Ve şöyle bir tartışma dönmeye başladı. Bu uçaklar 2027 yılında Yunanistan'a dahil edilecek. Havada dengeyi değiştirir mi bu süreç? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fethi Bey, ben birçok konuşmamda bu soru sorulduğunda veya güç mukayesesi gündeme geldiği zaman Yunanistan'ı muhatap almadığımı söylüyorum. Yani özetle Yunanistan bizim klasımızda veya bizim ligimizde değil. Yunanistan hangi uçağı alırsa alsın Türkiye ile güç mukayesi yapılacak olan bir ülke değil. Bu uluslararası silah kartellerinin silah satışlarını yapabilmesi için geçmişten itibaren ve tarihsel düşmanlığımızdan kaynaklanan diyelim Yunanistan açısından, tarihsel düşmanlığımızdan kaynaklanan dolayı silah satışlarını yapabilmek açısından, kendi silah şirketleri açısından ve içerideki foncuları tarafından ortaya çıkarılan bir mukayesedir. Yunanistan ne alırsa alsın, Rafael almış, F-35 almış, hiç önemli değil. Türkiye kendi yoluna baktığı zaman havada, karada ve denizde ve milli güç unsurları açısından Yunanistan'la mukayese edilmeyen farklı bir ülkedir. Dolayısıyla bizim hedefimiz caydırıcılığı sağlamak diyorum. Kim bu? Yunanistan gibi küçük bir ülke mi Türkiye'ye karşı böyle düşmanca bir tavırda bulunuyorsa ona karşı cevabı verecek şekilde. Veya birleşip bir koalisyon altında Türkiye'ye karşı, yani İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi böyle onlarca ülke Türkiye'ye karşı birleşecekse onlara karşı işte içeride birlik, iç cepheyi güçlü tutarak, çünkü asıl olan iç cephe, dış cephe, ne kadar silahınız olursa olsun hiç önemli değildir. Bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde biz kendi yolumuza devam edeceğiz. Caydırıcılığımızı başka türlü, başka birlikte devam ettireceğiz. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Biraz önce F-35 ile ilgili olarak Hollanda alabilir, Norveç alabilir, işte Belçika alabilir, İsviçre sahaya çıkabilir, İtalya aldı, İngiltere aldı, Avustralya aldı. Yunanistan'a da F-35 almasını şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle belki ilk defa duyanlar şaşıracaklar ama bunu ben her seferinde söylüyorum. Çünkü bu uçağı uçuramazlar. Bu uçak çok pahalı ve tamamen ağ tabanlı olması nedeniyle de birçok sıkıntılar ortaya çıkaracak. Bu uçağı uçurması için Yunanistan'a ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Batı mali destek de verse, şimdi diyelim ki işte 20 uçaklık diyelim bir paket üzerinde konuşuyoruz veya ikinci 20 uçağı da almayı planlanabilir. O evet. Tamamen siyasi olarak kendi iç politikasına, bak işte Türklere karşı şöyle bir şey yapıyoruz, onlar F-16 alıyor, biz işte F-35 alıyoruz anlamında böyle bir görüntü verebilir. Ama unutmayalım, bakın yeri gelmişken hemen belirteyim. Dünyanın birçok ülkesinde aklı başında değerlendirme yapan analistler F-35 uçağının kendi ülkeleri için pahalı ve uygun olmayan bir uçak olduğunu dile getirdiler. Aynı şekilde Yunanistan'da da bu konuyu bilen ve Yunanistan için bunun çok pahalı olduğunu ve uçuramayacaklarını dile getiren analistler de var. Emekli askerler de var. Halen görevde olan ve konu içerisinde daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmış Yunanlı albaylar da var.
Son bir dakikamız.
Ama siyasi karar bu uçağı alarak bir hava, bir gösteri yapacaksa Yunanistan'a şiddetle tavsiye ediyorum. Biz kendi yolumuza bakacağız. Daha önce F-16 alıp uçurduğumuz için F-16 modernizasyonu yapılması elzemdir. Yeni uçak alırsanız alabilirsiniz. Paranız varsa verirsiniz. Ama bizim hedefimiz F-16'da olsa zaman içerisinde milli muharip uçağımızı uçurmak, geliştirmek, yapmak ve Türk havacılığının geçmişten gelen Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuşlar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu, söylemiş olduğu gibi istikbal göklerdedir hedefine ulaşmak için çalışmaya devam etmek. O zamanlar geçmişte yayınlanmış olan böyle çok ilginç bir pankart vardı. 30 Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramı olarak kutlandığı yıllarda 1925 ve 1945'li yıllar arasında şöyle bir pankart asmışlar. 30 Ağustos Zafer ve Tayyare
Bayramı. Son olarak pankartı da alayım generalim.
Uçağı olmayan bir yurt, damı olmayan bir eve benzer diyerek sözlerimi bitiriyorum.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş bizimle birlikteydi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'a ilişkin hem teslimatı ile ilgili, hem süreçle ilgili, hem bunun Türkiye için ne kadar önemli olduğu ile ilgili, dünyadaki 3-4 ülkeden biri olma, üreten ülkelerden biri olma anlamında, hem de ABD'nin bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne satışından vazgeçtiği, oradan çıkardığı F-35 uçakları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve ya tabiri caizse hani iyi ki çıkarmışlar anlamına gelebilecek ifadelerde bulundu. Çünkü uçağın maliyetinin çok yüksek olduğunu, parayı siz dahi verseniz uçağın sahibi olamayacağınız anlamına gelecek açıklamalarda bulundu. Bu programı o yüzden Kaan'a ayırdık. Dün uçan milli muharip uçak. Konuyla ilgili de emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'la konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar 30 dakikada görüşmek üzere diyorum. Masadaki arkadaşımız Simge Erten ve editörüm İrem'e teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.